Ayrım 44, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 523. Latham Witkowski ile Lako Sokağı 23 numaranın kabaca 80 metre doğusunda, karanlık dar bir ara sokakta buluştu. "Güzel bir nokta," dedi Drew. "Başka yer yoktu. Bu ışıklar şehrinin elektrik faturasını kim ödüyor bilmem ama korkunç bir fatura olmalı." "Işıklardan söz etmişken hangi daire olduğunu herhalde ancak bu şekilde bulabileceğiz."
"Yanlış," dedi albay. "Beşinci katta bası köşesinde."
"Dalga geçiyorsun.
Şu pardesünün altında el yapımı susturucular takılmış 2 adet otomatik tabanca, 4 adet şarjör ve namlusu kısaltılmış bir Mac 10 taşıdığım zamanlarda hiç dalga geçmem."
"Nereden eline geçti bunlar?"
"Moro sağ olsun, gerçi hala senin kelleni istiyor ama paketin eline ulaşmış."
"König mi?"
"Ta kendisi. İşin komiği rahibin sabıka kaydı varmış."
"Ne olarak mı?"
"Hayır, korodaki oğlanlara olan cinsel eğiliminden dolayı. 5 şikayet geçmiş kayıtlara."
"Ya daire?"
"Claude dairenin sahibini izletmiş, gerisi çorap söküğü. Hiç kimse başını vergi daireleri ve sağlık müfettişleriyle derde sokabilecek bir teşkilatla ters düşmek istemez."
"Stanley, sen bir harikasın."
"Ben değilim, harika olan Moro. Anlaşmanın bir tarafında senin o adamlardan özür dilemen, onlara çok pahalı hediyeler alman ve onları Tour d'Argent'te çok pahalı bir akşam yemeğine götürmen yer alıyor. Aileleriyle beraber."
"Bu 2 aylık maaş demek."
"Ben senin adına kabul ettim. Şimdi bir kararlaştıralım, bu işi tek başımıza nasıl yapacağız?"
"Önce içeri gireceğiz, sonra merdivenlerden çıkacağız," diye karşılık verdi Latham. "Çok sessizce ve dikkatlice."
"Merdivenlerde nöbetçileri olur. Asansör daha iyi. Yüksek sesle şarkı söyleyen 2 sarhoşu oynayacağız. Ama tabii çok da yüksek sesle değil."
"Fena değil Stoş."
"Sen kısa pantolonla çelik çomak oynarken ben bu işleri yapıyordum. Asansörle 6. veya 7. kata çıkıp merdivenlerden aşağı ineceğiz. Ama sessiz ve dikkatli olmamız konusunda haklısın, bunu takdir ediyorum."
"İltifatına teşekkürler. Bunu mesleki özgeçmişime referans olarak yazacağım."
"Eğer bu işten sıyrılabilirsen yeni bir iş ararken sandığından daha çabuk bir özgeçmiş yazmaya ihtiyacın olabilir. Her nedense Wesley Sorenson seni Moğolistan'a tayin olmuş görmek istiyor gibi bir his var içimde." "Haydi gidelim. Binalara yapışık git. 5. kattan görüş alanları 0.
Latham'la Witkowski arka arkaya Lacoste sokağında ilerlediler. 23 numaraya gelene kadar kapı eşiklerine girip çıktılar. Apartmanın girişi hemen zemindeydi. Kapı önündeki sahanlığa girdiler, kilitli kapıyı kontrol ettiler, sonra dairelerin ve oturanların listesini incelediler.
"Bunun nasıl yapılacağını biliyorum," dedi albay. 9. kattaki bir dairenin düğmesine basmak üzere elini uzattı.
Şaşkın, uykulu bir bayan sesi kapı hoparlöründen karşılık verince akıcı bir Fransızca ile cevap verdi.
"Adım Kapitan Louis Dambert. Emniyetten kimliğimi teyit etmek için büromu arayabilirsiniz ama zaman çok önemli. Bu apartmanda sakinlere zarar verebilecek tehlikeli bir şahıs kalıyor. İçeri girip onu tutuklamalıyız. Durun, size müdürlükteki büromun numarasını vereyim. Böylece arayıp kontrol edebilirsiniz."
"Zahmet etmeyin," dedi kadın. "Ah, şu terör olayları her yerde, bizim binada bile."
Kapı otomatiği tıkladı. Drew ile Witkowski içeri daldılar.
Asansör sol taraftaydı. Üzerindeki panelde şu anda 4. katta durduğu gözüküyordu. Latham düğmeye bastı. İçerideki makine aksamı derhal çalışmaya başladı. Kapı açıldığı zaman iç gösterge panelindeki bir ışık asansörün 5. kattan çağrıldığını gösteriyordu.
"Öncelik bizde," dedi Stanley. "2. kata bas."
"Bunlar ne olar?" diye fısıldadı Drew. "Bunlar onlar olmalı."
"Bu saatte başkası olamaz, haklısın," diye onayladı albay. "O zaman dışarı çıkıp merdivenlerden ineceğiz. Sahanlıkta bekleyeceğiz ve içgüdülerimizin doğru olup olmadığına bakacağız."
Öyle yaptılar. Zemin katına dönerek taş döşemeli sahanlığın ucunda çömeldiler ve izlediler. Asansörün kapısı açıldı. Yüzü bantlarla kapalı Karin DeVries göründü. Ardından hepsi de sıradan giyimli 3 sivil geldi.
Halt diye bağırdı Witkowski yanında Latham'la beraber gölgelerden fırlayarak silahları doğrultulmuş bir halde. En uzaktaki Neo bir kıvrılıp omuz askısından tabancasına elini attı. Albay susturuculu otomatiğini ateşledi. Adam tekrar kıvrıldı. Kolunu tutarak yere düştü. Bu benim sandığımdan da kolay oldu diye devam etti Witkowski. Bu süper ağır yanlar zannettikleri kadar zeki değiller. Nine diye atıldı görünüşe göre üçlünün lideri olan adam. Karin'i yakalayıp kendine siper etti ardından silahını çekti. Yanlış bir hareket yaparsanız kadın ölür diye bağırdı. Silahını Devries'in sağ şakağına dayamıştı. Savaşta yararlılık göstermiş olmalıyım dedi Karin soğukça yüzünden bantı çıkarırken. Vas! Harry Latham'ın kafatasının sol tarafını paramparça etmem gerek demişti. Silahım benim sağımda. Kapa çeneni. Sadece beni bir pislik olarak görmediğine, bir ödlek olmadığıma seviniyorum. En azından idamım onurluca olacak. Sus be. Neo lideri kadını çekiştirdi, kapıya doğru götürdü. Atın silahlarınızı diye haykırdı. At silahını Stanley dedi Drew. Tabii ki dedi albay. Sonra merdivenlerden bir ses geldi. Öfkeli bir ses Fransızca konuşuyordu. ''Nedir bu kavga gürültü?'' diye bağırdı geceliği içindeki yaşlı bir kadın merdivenlerden aşağı inerek. ''Fırında bütün gün çalıştıktan sonra iyi bir uyku çekmek için iyi bir kira ödüyoruz. Bir de bunu mu çekeceğiz?'' Bu ani girişte Karin kendisini yakalayanın kollarından sıyrılıp kaçtı. O sırada Witkowski pardesüsünün altından susturucu takılmış ikinci tabancasını çekti. Devries kafasını eğdiği anda iki el ateş etti. Biri Neo'nun alnına diğeri gırtlağına isabet etti. ''Mon Dieu!'' diye bir çığlık attı merdivenlerdeki kadın basamaklardan koşa koşa kaçıp çıkarken. Latham Karin'e doğru koştu, onu sıkı sıkı kavradı, kollarıyla iki güçlü mengene gibi onu sardı. ''Ben iyiyim bir tanem, ben iyiyim!'' dedi kadın. Latham'ın yüzünden aşağı süzülen gözyaşlarını görünce. ''Zavallı sevgilim benim!'' diye devam etti. ''Bitti artık Drew!'' ''Hem de nasıl bitti?'' diye haykırdı albay. Canlı iki Neo'ya silahını doğrultarak. Yaraladığı Nazi ise yerden kalkmaya çalışıyordu. ''Bak'' dedi Stanley, Latham'ın silahlarını yerden alıp birini Devries'e uzatırken. ''Şu lağın faresine göz kulak ol. Sen de Çılopak, şu komik telefonunu kullan, elçilikte Durbain'i ara. Ayaklarımızı yerden kesecek bir şeyler göndersin buraya.'' ''Bunu yapamam Stoş. Hoppala nedenmiş?'' O da onlardan olabilir. Washington'da saat gece yarısıydı. Wesley Sorenson CIA dosyalarından Knox Talbot'ın gönderttiği malzemeleri inceliyordu. Saatlerdir bir zanlıyı diğer zanlılardan ayırmak için 51 dosyayı tek tek elden geçirmekle meşguldü. Konsantrasyonunu Paris'ten Claude Moreau'nun çileden çıkmış halde araması kesmişti. Moro Latham'ın haddini aşan davranışlarıyla ilgili bilgi vermişti kendisine. ''Bir şeyin peşinde olabilir Claude'' demişti Wesley onu yatıştırmaya çalışarak.
''Öyle bile olsa bize söylemesi gerekirdi. Tek başına hareket etmesi değil, buna tahammül edemem.''
''Ona zaman tanı.''
''Kesinlikle olmaz, o Paris'ten gidecek, Fransa'dan da.''
''İlgilenmeye çalışırım.''
''Yapacağını yaptım, ona mi?''
Daha sonra aynı derecede hiddetten köpüren Witkowski ile garip bir konuşmadan sonra Paris saatiyle sabah 5'te Moro tekrar aramıştı. Toz duman içindeki ufukta görüntü belirginleşiyordu. Drew bir protestan rahip kılığındaki Neo'yu iyi niyet hediyesi olarak teslim etmişti.
''Kabul etmeliyim ki adam varlığını geçerli kılacak işler yapıyor.'' demişti Fransız.
''O zaman Paris'te kalmasına izin vereceksin.''
''Boyundan büyük işlere karışmaması şartıyla Wesley.''
Operasyonlar şefi CIA'nin gönderdiği malzemeleri Knox'un da yaptığı gibi elemeye girişti. 24 kişiyi de onları suça teşvik edebilecek motivasyonlarına ve ellerindeki fırsatlara göre elden geçirdi. Sonra da kendi deyimiyle üçüncü unsur dediği suça iten gizli bir nedeni aradı. Sonunda bütün hayatı boyunca seçme yapmak durumunda kalmış olmanın tecrübesiyle üç önemli unsuru dikkate alınca geriye üç kişi kaldı. İlk olarak bu üç zanlıdan her birinin kendi deyimiyle tarafsız, siyasilerin karikatürlerini çizenlere yakalayacakları hiçbir özellik vermeyen, keskin, belirgin, herhangi bir özellikten yoksun fizyonomileri vardı.
İkinci olarak hiçbiri önemli bir mevkide ön planda değildi. Bunlar riske girmeyi önleyen özelliklerdi. Ancak her biri ya aracı olarak ya da araştırmacı olarak teftiş kurullarında yer almışlar veya bir şekilde o kurullarda bulunmuşlardı. Üçüncüsü de her biri elindeki imkanların el vereceğinden çok daha lüks bir yaşam sürüyordu. Peter Mason Payne, her bölümün ihtiyaçlarına göre personel alınmasından sorumlu, evli, iki çocuklu. Virginia'da 400 bin dolarlık bir evde oturuyor, evin kısa bir süre önce yapılmış tahmini maliyeti 60 bin dolar olan bir havuzu da var. Otomobilleri Cadillac Brougham ve bir Range Rover. Bruce N.M.I. Withers, büro malzemelerinin tedarikinden sorumlu. Bu görevde kendisi gibi pek çok kişi var, boşanmış bir kızı var, ancak onu ziyaret hakkı kısıtlı. Eski eşi Maryland'in doğu kıyısında yaşıyor. 600 bin dolarlık evi söylendiğine göre ana babası almış. Söz konusu ana baba ise Fairfax'ta kira bedellerinin yüksek olduğu bir bölgede bir evde biriyle ortak oturuyor. Otomobili Jaguar SJ6. Roland Vasquez Ramirez, üçüncü dereceden araştırmacı ve koordinatör. Kendisi gibi üç kişi daha var. Üst derecedekilerle beraber çalışıyor. Evli, çocuğu yok. İkameti Arlington'da bahçeli lüks bir apartman. Eşi Adalet Bakanlığı'nda alt düzeyde bir hukukçu. Pahalı restoranlara, siparişle çalışan moda evlerine sık sık gittikleri biliniyor. Otomobilleri Porsche ve Lexus. Bunlar temel verilerdi. Birisi teşkilat içi ilişkileri incelemedikçe hiçbir geçerlilikleri yoktu. Peter Mason Payne özel nitelikler taşıyan elemanların alımında görevliydi. İşinin gereği aklında net bir resim oluşturabilmesi için değişik bölümlere sorular sorması ve konuyla ilgili yasal örnekler toplaması gerekiyordu. Bruce Withers'ın işi aralarında karmaşık elektronik aletlerin de olduğu büro donanımları için devasa harcamaların gerekçelerini vermekti. Epeyce haklı olarak bir amirine büyük bir satın alma talimatını imzalatabilmek için belli bazı makineleri gözlemlemesi, hatta üzerlerinde işlem yapması gerekiyordu. Roland Vasquez Ramirez, üç farklı düzeyde araştırma yapanlar arasındaki bilgi akışını koordine ediyordu. İşi gereği mühürlü mektuplar gibi son derece sorumluluk gerektiren şeylerle muhatap oluyordu ki, o mektuplardan birinin açılması demek, onun işinden kovulmakla kalmayıp hakkında kovuşturma açılması demekti. Ancak işlerin doğru yapılıp yapılmadığı kaygısıyla, masumca yapılan açıp bakmalarla sık sık ihlal edilen bu yasaklamalar, devletin hiç de masum olmayan düşmanlarının da aynı şekilde açıp bakmalarını engellemiyordu. Bu üç adamın üçü de Neo Köstebeği'nin yapısına tam uyuyordu. Kendi yaşam biçimlerini sürdürebilmeleri için suça teşvik edebilecek güdülere ve konumlarının izin verdiği inceleme yetkilerinden doğabilecek fırsatlara sahiptiler. Ama ortada Sorenson'un tabiriyle şu üçüncü unsur denilen sorun hala gizemini koruyordu. Yani bu kişilerden her biri, her kimse artık gemi iyice azıya alıp neden hain olmayı seçsindi ki? Neden yakalanmış olan iki Nazi'yi öldürecek kişi olsundu ki? Bir ara bunun nedenini bulduğunu sandı ama sadece sandı. Her aday temelde bir haberciydi. Üstler arasında bir bağlantıydı. Hiçbiri kendi başına gerçek yetkili değildi. Payne başvuranların özgeçmişlerini incelerdi. Onun ilerlettikleri kısa bir süre sonra ondan daha fazla para kazanır hale gelirlerdi. Withers sadece olağanüstü satın alımları tavsiye edebilirdi. Bu satın alımlar gerçekleşirse o araç gereci isteyenler daha iyi ve yetkin bir halde geliyorlardı. Ama bu arada kendisine hiçbir şey düşmüyordu. Ve Vasquez Ramirez ise gerçekten de bir haberciydi. Mühürlü A, B ve C zarflarını başkalarının değerlendireceği sırları derlerdi. Ama bu arada kendisi halkanın dışında kalırdı. Her biri bu arada kendi suya sabuna dokunmayan zararsız işlerinde kalırlardı. Verdikleri kararlar kolaylıkla iptal edilebilirdi. İşlerinde hiçbir ilerleme kaydetmeden yıllar geçip giderdi. Bu gibi kimselerin hoşnutsuzluk duymak için geçerli nedenleri vardı. Daha fazla tartacak, daha fazla analiz yapacak zaman yoktu. Ya haklıydı diye düşündü Sorenson ya da haksız. Eğer haksızsa durum fenaydı. Drew Latham'a eğitiminin ilk dönemlerinde ders verirken sık sık belirttiği gibi bazen ön saldırı en iyisiydi. Özellikle de öyle bir saldırının hiç beklenmediği durumlarda. Acaba Drew da Neo papazını tuzağa düşürürken aynı yolu mu izlemişti? Tam olarak öyle olmasa bile benzer bir yöntem kullanmıştır diye düşündü. Zamanı kısıtlıydı, fazla seçeneği yoktu, telefona uzandı. Peter Mason Payne ile görüşebilir miyim lütfen?
Ben Peter Payne, kim arıyordu?
Teşkilattan Kearns diye karşılık verdi Sorenson. CIA başkanının yardımcılarından daha çok tanınan birisinin adını vererek.
Seninle hiç karşılaşmadık Pete, bu saatte rahatsız ettiğim için çok özür dilerim.
Hiç sorun değil Bay Keynes. Oturduğum yerden televizyon seyrediyordum. Karım yattı. Televizyondaki programlarının rezalet olduklarını söylüyor. Haklı da.
O zaman bir iki dakika zaman ayırabilirsin.
Ah tabii. Sizin için ne yapabilirim efendim?
Biraz can sıkıcı olabilir Pete ama sabahleyin yukarıdan sana sorabilirler. Belki cevaplarını biraz düşünmek istersin dedim. O yüzden aradım.
Hangi cevapları? Neyi sorabilirler?
Peter Mason Payne katil köstemek olmayabilir diye düşündü Wesley ama rüşvet alıyordu. Tutuk tutuk konuşmasından belliydi bu.
Personel alımında ciddi sorunlarımız var. Bu nedenle değerlendirme toplantıları düzenliyoruz. Zırt pırt yapılıyor işte. Tavsiyelerinin çoğu niteliksiz bulundu ve şirkete boşa harcanmış insan gücüne mal olduğuna kanaat getirildi.
O zaman özgeçmişlerini hazırlamalarına ve mülakata hazırlanmalarına yardım ediliyordu.
Anlıyorum. Demek buymuş diye düşünceye daldı Sorenson. İnkar o kadar çabuk geri verdi ki daha imada bile bulunulmamıştı.
Ama ben öyle bir şey söylemedim, öyle değil mi Peter?
Yo hayır ama dedikoduları duyuyorum. Zengin aileler çocuklarının CIA'de 1-2 yıl kalmalarını istiyorlar. Sonradan iş aradıklarında kulağa güzel geliyormuş. Birkaç tanesi gözden kaçmış olabilir. Olamaz demiyorum. Nedeni de sahte özgeçmişler ve önceden provası yapılmış görüşmeler olabilir. Ama bu türden şeyler için diğer personel istihdam görevlilerine bakmalısınız. Böyle bilgileri onlar verebilir. Ben asla böyle bir şey yapmadım.
Allah'a şükür konumuzun dışındasınız Bay Payne diye düşündü operasyonlar müdürü. Şimdi seninle sadece 11 saniyelik işimiz kaldı. Ancak Peter Payne kendisini asıl sonuca vardırıcı soruya sürüklemişti. O zaman belki de diğerlerinden birisi senin üstüne bir şeyler yıkmaya çalışıyor. Bak niteliksiz elemanlarımızdan birisinin ailesi geçen akşam bir personel istihdam memuruyla son ödemeyi yapmak için buluştuklarını söyledi.
Tanrı aşkına o ben değilim.
Sen neredeydin Pete?
Bu çok kolay.
Payne'in sesindeki rahatlama çok acı vericiydi.
Karımla beraber Senatör Erley'in sokağın başındaki evinde bir geç vakit mangal partisine gitmiştik. Saatin geç olmasının nedeni mecliste oturumun uzamasıydı. Saat 2.30'a kadar orada kaldık ve çok dürüstçe söylüyorum. Kimse de arabaya atlayıp da başka bir yerlere gidecek hal kalmamıştı.
Aday reddedildi.
Bay Bruce Withers lütfen.
Burada başka kimse yok zaten ahbap, sen kimsin?
Sonra en son yine başkan yardımcısı Kearns tanıtımını yaptı. Bu kez de büro malzeme tedariğindeki hatırı sayılır gereksiz harcamalar üzerinden hareket etti.
Yüksek teknoloji pahalıdır sayın başkan. Bu konuda yapabileceğim bir şey yok ve doğrusu bu kararları vermek yetkim dahilinde değildir.
Ama tavsiyelerde bulunmak yetkin dahilinde öyle değil mi?
Birisinin ilk inceleme işini yapması gerek, ben de bu işi yapıyorum.
Diyelim ki 100 bin dolar değerinde daha güçlü bir bilgisayar için rakip bir teklif geldi. Sözlerinin önemi büyük olur öyle değil mi?
Patronların megabaytın ne anlama geldiğini bilmiyorlarsa evet.
Ama çoğu da bilmiyor zaten ha.
Bazıları bilir, bazıları bilmez.
Öyleyse bilmeyenler için senin tavsiyelerin muhtemelen kabul görür, durum böyle değil mi?
Belki. Ben bana verilen görevleri yerine getiririm.
Belli bir şirketi seçme durumunda senin çıkarına olan durumlar da gelişebilir.
Kesin şu saçma saçma soruları. Ne söylemek istiyorsunuz?
Geçen gece bir ödeme yapılmış. Daha doğrusu günün ilk saatlerinde. Burada Washington'daki lobiciler aracılığıyla bir Seattle şirketinden. Bu şahsın sen olup olmadığını öğrenmek istiyorduk.
Bu düpedüz kuru iftira diye bağırdı Withers. Neredeyse nefesi kesilmişti.
Beni bağışlayın Sayın Başkan ama çok gücendim. Bu cibilliyetsiz işte 7 yıldır çalışıyorum. Nedeni de yüksek teknoloji konularını başka herkesten daha iyi biliyor olmam. Sonucu da 0'a 0 elde var 0. Benim yerim değişmez, ne inerim ne de çıkarım. Bunların size bir şeyler anlatıyor olması gerek.
Seni kırmak istememiştim Bruce. Sadece geçen gece saat 3'te nerede olduğunu bilmek istiyorum.
Bunu sormaya hiç hakkınız yok.
Sanırım var. Ödeme o zaman yapılmış.
Dinleyin Bay Kearns. Ben dul bir erkeğim ve bulabildiğim yerde zevklerimi bulmak zorundayım. Beni anlıyor musunuz?
Anladığıma inanıyorum. Neredeydin?
Kocası yurt dışında olan evli bir kadınla. Kocası bir general.
Kadın söylediklerini destekler mi?
Size onun adını veremem.
Biz buluruz, bunu biliyorsun.
Evet, herhalde bulursunuz. Pekala, bu akşamı burada geçirdik. Kadın biraz önce gitti. General uzak doğuda bir teftiş gezisinde ve karısını saat 1 civarında arıyor. Allah affetsin, belki de yalnız başına kalmış bir eş için askeri bir programı da bozuyordur. O kadının evliliğinin hikayesi böyle işte.
Çok dokunaklı Bruce. Kadının adı ne?
Eve gitmesi 20-25 dakika sürer.
Adı lütfen.
Anita Griswold. General Andrew Griswold'un karısı.
Şu çılgın Andy Griswold mu? Vietnam kahramanlarından. Epeyce yaşlı biri ha?
Ordu için kesin öyle. Anita'nın 4. karısı. Çok daha genç. Pentagon adamı gelecek yıl sepetleyene kadar ıvır zıvır işlerle oyalıyor ki kendi kanaatimce bu işi en kısa zamanda yapmayı istiyorlar.
Kadın neden onunla evlenmiş ki?
İşleri kötü gitmiş, 3 çocuğuyla ortada kalmış. Bu kadar soru yeter Sayın Başkan.
Aday hala belirsiz. Bay Vasquez Ramirez'le görüşebilir miyim lütfen?
Bir dakika dedi bir bayan sesi, İspanyolcadan kalan değişik bir vurgusu vardı. Kocam öbür telefonda konuşuyor ama işi hemen biter, kim arıyor diyeyim.
Başkan yardımcısı Kearns, Merkezi Haber Alma Teşkilatı hukuk danışmanı.
Benim bir avukat olduğumu biliyor musunuz? Ah, ama tabii bilirsiniz.
Bu geç saatte aradığım için özür dilerim ama acil bir durum söz konusu.
Öyle olması gerekir senyor. Kocam sizin için akşam geç saatlere kadar çalışıyor. Cüretimi bağışlayın ama kocam aldığı maaştan daha fazlasını hak ediyor. Lütfen bekleyin.
Sessizlik.
Vasquez Ramirez'in geç saatlere kadar çalıştığına dair bir kayıt yoktu. 45 saniye sonra Rolly Ramirez hatta geldi.
Bay Kearns, bu kadar acil olan şey ne?
Bölümünüzdeki sızıntılar Bay Vasquez Ramirez.
Lütfen efendim, daha önceden karşılaşmıştık. Rolly veya Ramirez demeniz yeterlidir.
Zamandan tasarruf olacak, öyle diyeyim.
Nezle misiniz Bay Kearns, sesiniz bir garip geliyor.
Grip oldum Ramirez, zor nefes alıyorum.
Ihlamur, sıcak çay ve limon sizi rahatlatacaktır. Şimdi şu sızıntılara gelelim, size nasıl yardım edebilirim?
Sızıntıların izini sizin bölümünüze kadar takip ettik.
Orada 4 kişiyiz diye sözü kesti Latin Amerikalı. Beni neden arıyorsunuz?
Öbürlerini de arayacağım. Listede ilk sen varsın.
Derimin rengi diğerlerininki kadar açık olmadığı için mi?
Haydi canım, bırak şimdi bunu.
Hayır efendim, bırakamam şimdi bunu. Çünkü gerçek bu. Önce bu pis yabancının peşine düşülmeli, değil mi?
Şimdi hem kendine hem de bana hakaret ediyorsun. 2 gece önce üst düzeyde gizlilik değeri taşıyan bilgilerin senin bölümünden çıkarılması için büyük paralar dönmüş, çok büyük paralar. Ödemeyi yapan şahıslar elimizde. Şu anda sadece bu işi kimin yaptığı sorunu var. Bana kalkıp da ırkçılık ayakları çekme. Benim aradığım bir sızıntı, pis yabancı değil.
Size şunu söyleyeyim Amerikano, benim halkım bilgilere para ödemez, bilgiler serbestçe gelir. Evet, mühürlü zarfları buharla söküp açtığım pek çok durum olmuştur. Ama sadece üstlerinde kara ipler işareti olanları. Bunu neden yapmışımdır izah edeyim. Domuzlar Körfezi'nde 16 yaşında bir askerdim ve ilaç karşılığında takas edilene kadar Castro'nun pis zindanlarında 5 yılım geçti. Bu koca Birleşik Devletler durmadan konuşur da konuşur ama Küba'mın özgürlüğü için hiçbir şey yapmaz.
Teşkilata nasıl girdiniz?
Mümkün olan en kolay yolla amigo. 6 yıl sürdü ama bir araştırmacı bilim adamı oldum. 3 tane akademik derecem var. Bana sunduğunuz şeyin çok çok üzerinde niteliklere sahiptim. Bir gün beni gerçekten göreceğinize ve bir şeyler yapabileceğim bir mevkiye getireceğinize inandım. Asla böyle olmadı. Çünkü ben bir pis yabancıydım ve siz de beyaz ve siyah çocuklara ihtimam gösterdiniz. Oh, nitelikleri uygunsuz zenciler bile benim üzerimdeydi. Önce mazinizi temizleyecektiniz ya, onlar da işinizin kanıtıydı.
Sanırım haksızlık ediyorsun.
Nasıl isterseniz öyle düşünün. 20 saniye kadar bu evden çıkacağım, siz de beni asla bulamayacaksınız.
Sakın yapma bunu, sen peşinde olduğum kişi değilsin. Ben Nazilerin peşindeyim, senin değil.
Neler diyorsunuz?
Çok karmaşık, dedi Sorenson sakince. İşinde kal ve ne yapıyorsan yapmaya devam et. Sana benden bir kötülük gelmez. Üstün niteliklerinin onları şimdiye kadar fark etmesi gerekenlerin dikkatini çekmesi için çalışacağım.
Buna nasıl güveneyim?
Çünkü ben Kearns değilim, ben şirketten biri değilim. Ben CIA ile en üst düzeylerde sık sık koordineli çalışma yapan dışarıdan bir teşkilatın müdürüyüm.
Çember içinde çember, dedi Vasquez Ramirez. Ne zaman bitecek bu? Hiç bitecek mi ki?
Muhtemelen asla, diye karşılık verdi Sorenson. İnsanlar birbirlerine güvenene kadar bitmeyecek, yani asla.
Aday? Belki.
44. ayrımın sonu. Sayfa 534.